Ayrım 8 ve İhtilal. Altan Öğmen, sayfa 97. 4. Bölüm. İlk Orta Doğu açılımımız, Bağdat Paktı. Sovyetlere karşı NATO'nun uzantısı olarak kurulan pakt. Amaç ABD ve İngiltere'nin politikalarına uygundu ama bundan biz de çok memnunduk. Irak kralının eş seçtiği Türk kızı Prenses Fazıl'a. Mısır ve Suriye pakta şiddetle karşı çıkıyor. Nasır ve Şükrü el Kuvvetli Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Arap ülkelerini uyarıyor. Irak Kralı Faysal ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi. Bu iki isim 1955-1956-1957 yıllarında Türkiye'nin en ünlü ziyaretçileriydi. Bağdat Paktı'na üye iki ülkenin devlet başkanlarıydılar ve ülkemize görkemli ve uzun süreli ziyaretler yapıyorlardı. 1955'te kurulan Bağdat Paktı, o yıllarda Türkiye'nin dış politikasının en ağırlıklı konusuydu. Ziyaretler bu yüzden önemliydi ama aynı zamanda gazetelerin magazin haberi ihtiyacı açısından da çok renkliydiler. Paktın öteki ülkeleri Pakistan ve İngiltere'ydi. Pakistan Cumhurbaşkanı ile İngiltere Başbakanı da Türkiye'ye geliyorlardı. Ama onların ziyaretleri o kadar renkli olmuyordu. Irak Kralı ile İran Şahı'nınkiler ise hem haftalar boyu sürüyordu, hem de kamuoyunun ilgiyle izlediği haberlere, fotoğraflara konu oluyordu. Bu bölümde konunun o yanlarına da değineceğiz. Ama önce Bağdat Paktı'na, proje aşamasından itibaren uluslararası politika açısından bakalım. Bağdat Paktı, Soğuk Savaş döneminin koşulları altında Batı blokunun Sovyetler Birliği'ni ve müttefiklerini kuşatma politikasının unsurlarından biri olarak düşünülmüştü. NATO'ya ek bir savunma işbirliği mekanizması olacaktı. Sovyetler Birliği'ni ve onunla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuşatmanın NATO'ya ek olan öğelerinden biri bazı uzak doğu ülkelerini içine alan SEATO paktıydı. Southeast Asia Treaty Organization. Batıdaki ucunda 3 ülkesi vardı: ABD, İngiltere ve Fransa. Doğudaki ucunda ise Pakistan, Tayland, Filipinler, Avustralya ve Yeni Zelanda. 1955 Şubat'ında imzalanan paktın hedefi Sovyetler Birliği ile birlikte Çin'e karşı bir savunma çemberi oluşturmaktı. Avrupa'nın güneyinde buna bir Balkan Paktı'nın eklenmesi istenmişti. Balkan Paktı'na bu bölümde ayrıca değineceğiz. Bağdat Paktı o kuşatma çemberinin Arap Yarımadası'ndan Pakistan'a uzanan bölümünü oluşturacaktı. Bu kuşatma veya çemberleme projesinin fikir babası ve uygulayıcısı ABD'nin o sıradaki Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'tı. Başkan Eisenhower'ın tam desteğiyle Bağdat Paktı'nın da o kuşatma zincirinin sağlam bir halkası olmasını istiyordu. Türkiye hükümeti de Bağdat Paktı'nın proje aşamasından itibaren onun hararetli bir taraftarı olmuştu. Buna Türkiye'deki ana muhalefet partisi CHP'nin de ilke olarak bir itirazı yoktu. Hatta bu pakt iktidar ile muhalefet arasında yeni bir bahar havasının vesilelerinden biri olmuştu. Bunu 3. bölümde Metin Toker'in tanıklığıyla belirttim. Türkiye, Irak, Pakistan, İngiltere ve ABD. Görünüşe göre Bağdat Paktı'nın çekirdeğini Türkiye ile Irak oluşturuyordu. Ama pakta başka Orta Doğu ülkeleri ve Orta Doğu ülkesi olmasalar da Orta Doğu ile ilgili sayılan diğer ülkeler de girebilecekti. Türkiye gibi NATO ülkesi olan İngiltere, coğrafi konumu uzak olsa da Orta Doğu ile ilgili ülkelerin başında geliyordu. İngiltere'nin Orta Doğu'ya ve Orta Doğu'nun doğusuna gösterdiği ilginin özel nedeni de belliydi. O bölgelerdeki ülkelerin Mısır'dan Irak'a, Irak'tan Pakistan'a kadar büyük bir kısmı bir zamanlar İngiltere'nin egemenliği altındaki ülkelerdi. Sonradan bağımsızlaşmış olsalar bile İngiltere onlar üzerindeki etkisini dolaylı olarak sürdürmeye çalışıyordu ve o ülkelerden mümkün olduğu kadar fazlasının pakta girmesini istiyordu. İngiltere'de o sırada iktidar gene muhafazakarlardaydı. Başbakan Winston Churchill'di. Artık yaşlanmıştı. Görevini partidaşı Dışişleri Bakanı Anthony Eden'a devretmek üzereydi. Ama Bağdat Paktı'nın ilk aşamasında Başbakan Menderes'le görüşen başbakan oydu. Tabii Sovyetler Birliği'ne karşı atılan diğer stratejik adımlardaki gibi Bağdat Paktı projesinin de büyük patronu ABD'ydi. Eisenhower'ın başkanlığında Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'in yürüttüğü Amerikan politikası, Bağdat Paktı'nı Doğu blokunu zayıflatmanın araçlarından biri olarak kullanacaktı. Ama ABD pakta katkısını pakt üyesi olmadan verecekti. Sovyetler Birliği Kruşçev'in liderlik dönemini yaşıyordu. Stalin'in ölümünden sonra bloklar arasındaki gerginliğin giderilmesi yolunda ortaya çıkan umutlar uzun ömürlü olmamıştı. İki blok arasında gerek askeri gerekse siyasi açıdan güçlenme yarışı devam ediyordu. Bağdat Paktı da o yarışın unsurlarından biri olacaktı. Türkiye'de o iki bloktan birinin mensubu ve ABD ile İngiltere'nin müttefiki olarak o yarışa katkıda bulunacaktı. Ama bu katkı onun ekonomik sorunlarının çözümü için Batı'dan aldığı mali yardımların artmasını da sağlayacaktı. Bazılarına göre bu pakt girişiminin Türkiye'ye bir başka yararı daha olabilirdi. Bu onun Orta Doğu'nun en azından bir kısmında lider ülke konumuna gelmesinin yolunu açabilirdi. Lider ülke nasıl olunur? Orta Doğu'da lider ülke olmak, bu kolay bir şey değildi. Bölge halklarının toplumsal, dinsel, mezhepsel, kabilesel farklılıkları ve bunlardan doğan iç anlaşmazlıkları çoktu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında cetvelle çizilen sınırlar içindeki Arap devletlerinin tümünün bu konuda bir uzlaşmaya varmaları mümkün değildi. Ne hepsi bir arada içlerinden birinin liderliğini kabul edebilirlerdi, ne de bölge dışından bir devletin liderliğini. Hele Türkiye'nin öyle bir iddiada bulunması gerçekçi sayılmazdı. Türkiye o ülkelerin çoğuna yüzyıllar boyunca egemen olan Osmanlı İmparatorluğu'nun varisiydi. Arap ülkelerinin çoğunun kamuoyunda Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu coğrafyasındaki egemenlik dönemini olumsuz yargılarla değerlendirenler az değildi. O değerlendirmeler abartmalı da olsa Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçen Arap milliyetçiliğinin temelini oluşturmuşlardı. Arap ülkelerinde hala etkiliydiler. Türkiye'nin bir gün gelip yeniden yayılmacı hedeflere yönelebileceği kuşkusunu içeriyorlardı. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki dış politika ilkelerini oluşturan yöneticiler bu gerçeği her zaman göz önünde tutmuşlar ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini çok dikkatli bir çizgi üzerinde sürdürmüşlerdi. O ülkelerle hem iyi ilişkiler kurmuşlar hem de o ilişkilerde birbirinin iç işlerine karışmama esasına uygun davranmışlardı. Oralardaki eski ön yargıların yanlışlığını kanıtlamaya önem vermişlerdi. Türkiye'nin dış politikasındaki bu tutum gelenekselleşmişti. Bağdat Paktı projesine kadar da devam etmişti. Ama bu projeyle birlikte Türkiye'de biz bir zamanlar oraların hakimiydik, şimdi de eskisi gibi olmasa da oralara liderlik veya ağabeylik yapabiliriz heveslerini içeren nostaljik rüzgarlar esmeye başlamıştı. Bağdat Paktı'nın proje aşamasındaki durum böyleydi. Mısır lider benim, Suriye, Türkiye yeni emperyalist. Sıra projeyi gerçekleştirmeye gelince gelişmeler şöyle oldu. Pakt başlangıçta çekirdek ülke konumundaki Türkiye ile Irak tarafından Bağdat'ta imzalanan bir anlaşmayla kuruldu. Belirli ülkelere de siz de girin diye çağrılar yapıldı. Ama Orta Doğu'nun o zamanki dengeleri malum, o çağrılar sonuç vermedi. Nasır'ın başkanlığındaki Mısır dış politikasını bir bağlantısız ülke olarak sürdürüyordu. Sovyetler Birliği ile de iyi ilişkiler içinde olmaya önem veriyordu. Orta Doğu'nun lideri olma iddiası asıl onda vardı. Mısır ve Mısır'ın etkilediği Suriye gibi ülkeler, Batı blokunun uzantısı saydıkları bu pakta girmeyi reddettikleri gibi, girmek isteyen devletleri caydırmak için her türlü baskı unsurunu kullandılar. Mısır Bağdat Paktı projesinin ilk ortaya atıldığı andan itibaren gerek ABD ve İngiltere'ye gerek Türkiye'ye karşı yoğun bir kampanya başlattı. Türkiye'nin Batılılarla birlikte bir yeni emperyalist çizgiyi benimsediğini öne sürdü. Suriye'nin zaten 1939'da Türkiye'ye katılan Hatay üzerindeki iddiası devam ediyordu. 1949'da darbeyle düşürülüp 1955'te yeniden iktidara gelen Başkan Şükrü El Kuvvetli'nin de Türkiye ile ilişkileri zaten dostane değildi. Kuvvetli eskiden beri Sovyetler Birliği'ne yakındı. Gerek Türkiye'ye gerek genellikle Batı'ya karşı yürütülen bu faaliyet sonucunda Bağdat Paktı çağrısına uyacakmış gibi görünen Batı yanlısı Ürdün'de dahil pakta Irak'tan başka hiçbir Arap ülkesi girmedi. Türkiye ile Irak ve İngiltere'nin arkasından sadece İran ile Pakistan buna evet dedi. O sıradaki İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, kendisine başkaldıran Musaddık'ın başbakanlığından bir iç savaş sonucunda kurtulduktan sonra İngiltere ile ilişkilerini yeniden düzeltmişti. Batı ile iyi geçinmek istiyordu. Pakistan ise zaten Batı yanlısıydı. Pakt üyeliğini kabul etmesi güç olmadı. Sonuç için evdeki hesap çarşıya uymadı denilebilir. Ama öyle de olsa pakt Irak dışındaki Arap ülkelerinden hiçbirini içine alamasa da bu sonuç bile Batı politikaları açısından olumlu sayılırdı. NATO ile Bağdat paktı ülkelerinin konumu önceki sayfadaki haritada ve Turhan Selçuk'un yukarıdaki karikatüründe görülüyor. O paktla Batı'nın Sovyetler Birliği'ni kuşatma hedefine doğru attığı adım gene de önemli bir adımdı. Türkiye açısından da durum şuydu. Batı bloku içindeki Türkiye gene Batı blokuyla bağlantılı da olsa Orta Doğu'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan bir çizgi üzerinde 3 yeni ülkeyle ittifak ilişkisi içine giriyordu. Başlangıçta o ülkelerin sayısının daha fazla olacağını ummuştu. O gerçekleşmemişti. Ama bu kadar da olumlu bir gelişme sayılırdı. Balkan Paktı Tecrübesi. Burada Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dış politikasının kronolojisine bakıp benzeri bir pakt girişimi olan Balkan Paktı'nı da hatırlayalım. Türkiye 1945'te somutlaşan Sovyet taleplerine karşı kendisini korumak için ABD ile ikili anlaşmalar yapmış, daha sonra Kore'ye asker göndermişti. Bununla ulaşmak istediği hedefe ulaşmıştı. 1952'de NATO'ya katılmıştı. NATO'nun genel politikası dışında kendisine özgü olan en önemli konusu Kıbrıs konusuydu. Ama o konunun dışındaki dış politika çizgisi genellikle Batı blokunun hedeflerine göre şekilleniyordu. Türkiye'nin Batı blokunun o hedeflerine uygun bir pakt kurma girişimi 1952-1953 yıllarındaki Balkan Paktı'ydı. Fakat o girişim başarılı olmamıştı. Balkan Paktı'nın hedefi Bağdat Paktı'ndaki gibiydi. Sovyetler Birliği ile Sovyetlerin müttefiki olan ülkeleri Batı bloku içindeki veya yakınındaki ülkelerin oluşturacağı çemberle kuşatmak. O paktla kurulacak kuşatma zinciri Balkanlardan geçecekti. Fikir şöyle oluşmuştu. Mareşal Tito'nun liderliğindeki komünist Yugoslavya, Sovyetler Birliği'nden ve müttefiklerinden ayrılmıştı. Bağımsız politikalar izliyordu. ABD Tito'yu Batı blokuna mümkün olduğu kadar yaklaştırmak istiyordu. Üçlü pakt projesi bu amaçla ortaya çıkmıştı. O pakt Türkiye'nin çabasıyla gerçekleştirilmişti. Türkiye ve Yunanistan ile Yugoslavya arasında Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda imzalanmıştı. Balkanlarda Balkan ülkesi sıfatına sahip olan üç ülke daha vardı. Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk. Onlar Doğu blokundaydılar. Anlaşma metninde diplomatik nezaket gerekleri yerine getirilmiş, paktın diğer tüm Balkan devletlerine açık olduğu açıklanmıştı. Ama bunun pratikte bir sonucu olmayacağını anlaşmayı imzalayan 3 Balkan devleti de biliyordu. Anlaşma dışında kalan diğer 3 Balkan devleti de. Balkan Paktı'nı imzalayan 3 devlet, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya, başlangıçta o paktın gelişeceğini ve ortak çıkarlarına yarayacağını düşünmüşlerdi. Fakat sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu. Paktın ömrü çok kısa sürdü. Bunun iki nedeni vardı. 1953'te Stalin'in ölümünden sonra 1. Sovyetler Birliği izlemeye başladığı yumuşama politikası çerçevesinde Yugoslavya ile ilişkilerini düzeltmeye yöneldi. 2. Tito da Batı ve Doğu blokunun dışındaki bloksuz ülkeleri bir üçüncü dünya topluluğu olarak bir araya getirmenin öncülüğüne niyetlendi. O sürecin sonunda Balkan Paktı, pakt resmen feshedilmese de bir yıl içinde fiilen işlemez hale geldi, rafa kaldırıldı. Doğu bloku ülkelerinin Bulgaristan, Romanya, Macaristan sınırları kuşatmasız kaldı. Irak'ın amacı neydi? 1955'teki Bağdat Paktı, Balkanlarda istenen sonucu vermeyen bölgesel bloklar fikrinin Sovyetler Birliği'nin güneybatısındaki ülkelerle ilgili yeni bir uygulamasıydı. Bu pakt başlangıçtaki hedefine varamasa da Balkan Paktı'ndan biraz daha uzun ömürlü olacaktı. Aynı ad altındaki faaliyetini 3 yıldan fazla sürdürecekti. Irak'taki 1958 ihtilalinden ve rejim değişikliğinden sonra Irak Pakt'tan ayrılacaktı. Geri kalan 4 devlet arasında CENTO adıyla devam edecekti. Tabii etkisi eskisinden çok daha az olacaktı. Ama biz 1955 yılının başlangıcındaki duruma bakmaya devam edelim. Türkiye açısından pakt halkı Müslüman olan tek NATO ülkesinin liderliğindeymiş gibi olmasa da öncülüğündeymiş gibiydi. Gerçi üyelerden biri İngiltere'ydi. Üye olmamakla beraber patron durumunda olan devlet de ABD'ydi. Ama onlar geri planda duruyorlardı. Fotoğrafın en önünde görünen devlet Türkiye'ydi. Türkiye bundan memnundu. Irak'ın durumuna gelince, Irak diğer Arap ülkelerinin tersine bu pakta tek Arap ülkesi olarak girmeye niçin razı olmuştu? Bu sorunun yanıtı ülkenin yakın tarihindedir. O yakın tarihi öfkeli yıllarda özetlemiştim. Burada da kısaca atayalım. Irak 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı olmaktan çıktıktan sonra 1921'de İngiltere'nin fiili egemenliği altındaki bir krallık olarak kurulmuştu. İlk kralı 2. Dünya Savaşı sırasında Osmanlılara karşı ayaklanmanın lideri olan Mekke emiri Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'dı. 1921'de İngilizler tarafından 1. Faysal adıyla tahta çıkarılan Faysal 1933'te ölünce yerine oğlu Gazi geçmişti. 1933'e kadar tahtta kalmış, o yıl geçirdiği bir kaza sonucu ölmüştü. Yerine o sırada 4 yaşındaki oğlu Faysal, 2. Faysal adıyla geçmişti. 1951 yılına kadar kral naipliğini amcası Abdülillah üstlenmişti. 1951'den itibaren ise 2. Faysal artık Irak'ın yetkilerini bizzat kullanan kralıydı. Ama yönetim fiilen bir üçlü yönetim halindeydi. Amcası Abdülillah en yakın akrabası olarak veliahtıydı. Aynı zamanda eski kral naibi olarak fiilen danışmanlığını yapıyordu. Başbakanlık görevinde Osmanlı dönemini de yaşamış olan eski politikacı Nuri Es Said de vardı. Paşa ünvanına sahipti. Türkiye'de Nuri Said Paşa diye tanınıyordu. Onun da başta dış politika olmak üzere kralın her alandaki kararları üzerinde etkisi vardı. Irak'ın Bağdat Paktı projesini fazla tereddüt etmeden kabul etmesini etkileyen bir hesap da şuydu. Irak 1921'den sonra İngiliz egemenliği altına girmişti. Gerçi krallık haline getirilmişti. Ayrı bayrağı vardı. İngilizler ülkenin bağımsızlığını aşama aşama tanımışlardı. Ama 1930'da imzaladıkları bir anlaşmayla ülkenin belli yerlerindeki üslerini muhafaza ediyorlardı. Anlaşmanın süresi 1957'de sona erecekti. Kral Faysal da Başbakan Nuri Said Paşa da, veliaht ve danışman Abdülillah da aslında Batı yanlısı ve komünizm karşıtıydılar. Fakat bir de ülkelerindeki meclis dışı muhalefetle karşı karşıyaydılar. Meclis zaten krallığa bağlı bir meclisi, ona göre seçiliyordu. Ama meclisin dışında bir başka gelişme vardı. O sıralarda tüm Arap ülkelerinde güçlenmekte olan milliyetçi İslamcı hareketler onları da tehdit ediyordu. Ülkenin ayrıca Kürtler dolayısıyla etnik sorunları, Şii-Sünni anlaşmazlıkları, dolayısıyla mezhep sorunları vardı. Üçlü yönetimin başındaki kral, veliaht ve başbakan o sorunlara karşı da dış desteğe ihtiyaç duyuyorlardı. Gerek Amerika ve İngiltere ile gerek Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirmek istemeleri biraz da bundandı. Başbakan Nuri Said Paşa'nın şöyle bir hedefi de vardı. Ülkesindeki milliyetçi İslamcı akımları tatmin etmek için İngiliz üslerinin anlaşmanın sona ereceği 1957'den daha önce kaldırılmasını istiyordu. İngiltere de eğer Irak bu pakta girerse buna razı olacağını belirtmişti. Irak yöneticileri bundan memnundu. Bununla Mısır lideri Nasır'ın onlara karşı sürdürdüğü emperyalistlerle işbirliği yapıyorlar suçlamasını dayanaksız bırakacağını düşünüyordu. Pakt Arap ülkeleri dışında Pakistan'ın da o zamana kadar izlediği politikalara uygundu. Pakistan'ın Batı ile ve Türkiye ile ilişkileri zaten iyiydi. Türkiye ile daha önce bir işbirliği anlaşması da imzalamıştı. İran'ın kesin cevap vermesi biraz uzun sürdü ama biraz gecikerek de olsa İngiltere ve ABD'nin etkisiyle o da evet dedi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 109.